Ayrım 14, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 139. 12 Nisan, Trondheim, Norveç. Çağrılar Johansson göle gitmeye hazırlanırken geldi. Kiel'den döndüğünde derin deniz simülasyon odasındaki deneyi haber vermek üzere Tina Lund'u aramıştı. Uzun konuşmamışlardı. Lund gırtlağına kadar işe gömülmüştü ve her boş dakikasını Kare Sverdrup ile geçiriyordu. Johansson kadının aklının başka yerde olduğunun farkındaydı. Ama onu rahatsız eden her neyse işiyle ilgili değil gibiydi. Bu yüzden de sormamıştı. Birkaç gün sonra Bormann solucanlarla ilgili son gelişmeleri haber vermek için aramıştı. Kiel'deki bilim insanları hala testlere devam ediyorlardı. Johansson Lund'u arayıp son haberleri iletmeye karar verdiğinde çoktan çantasını toplamış evden çıkmak üzereydi. Lund şimdi biraz daha odaklanmış görünüyordu ve o daha başlamadan lafa atlamıştı. ''Neden bizi ziyaret etmiyorsun?'' diye önerdi. ''Marintek'te mi?'' ''Yok, Statoil Araştırma Merkezi'nde. Proje yönetimi ekibi Stavanger'dan buraya geldi.'' ''Onları kıvranan hain şeylerle ilgili korkutucu öykülerle eğlendirmemi mi istiyorsun?'' ''Ben o işi çoktan yaptım. Şimdi detayları istiyorlar. Bu yüzden sana sorayım.'' dedim. ''Neden ben?'' ''Neden olmasın? Çünkü tüm belgeler sende zaten var.'' dedi Johansson. ''Hem de balyalarca. Benim tek yapabileceğim başkalarının bana anlattıklarını iletmek olur.'' ''Bundan daha fazlasını yapabilirsin.'' dedi Lund. ''Durum hakkında kişisel görüşlerinden bahsedebilirsin.'' Johansson cevap veremeyecek kadar şaşırmıştı. ''Senin petrol kaynakları ve hatta solucanlarla ilgili bir uzman olmadığını biliyorlar.'' Ama NTNU'da muhteşem bir ünün var ve olayları bağımsız olarak yargılayabilirsin. Statoil'de bu işe farklı bir açıdan yaklaşıyoruz. Demek istediğim tek ilgilendiğiniz açınızın geçerli olup olmadığı. Başka faktörler de var. Bak sorun şu ki burada bir grup insan var. Hepsi bir konuda uzman ama... Ama diğer herhangi bir şeyle ilgili akıllarında en ufak bir ipucu bile yok. ''Bu doğru değil.'' Sesi utanmış gibiydi. ''Tümü de üst düzeyde yetenekli. Başka türlü olsalar burada olamazlardı. Tanrım daha nasıl söylememi istiyorsun ki? Dışarıdan bir görüşe ihtiyacımız var o kadar.''
''Ama ben petrolle ilgili çok az şey biliyorum.''
''Seni zorlayan yok.'' Lund'un siniri bozulmuş gibiydi. ''İlgilenmiyorsan boş ver gitsin.''
Johansson gözlerini devirdi. ''Tamam, tamam, seni sıkıntıya sokmak istemem. Her halükarda Kiel'den yeni bilgiler geldi ve...''
''Bunu evet olarak kabul edebilir miyim?''
''Of Tina, peki bu toplantı ne zaman?''
''Bir sürü toplantı olacak, her gün uzun bir toplantı gibi.''
''İyi, bugün cuma, hafta sonu burada olmayacağım ama pazartesi...''
''Bu...'' Lund sakinleşmişti. ''Aslında bu...''
''Ne?'' dedi Johansson onu sıkıştırarak. İçinde hoş olmayan bir his vardı.
''Hafta sonu için güzel bir planın mı vardı?'' diye sordu kadın havadan sudan konuşur gibi. ''Göle bir yolculuk daha mı?''
''İyi tahmin, gelmek ister misin?''
Kadın güldü. ''Neden olmasın?''
''Anladım, Kare ne der?''
''Kim takar, onu hiç ilgilendirmez.'' Durakladı. ''Of lanet!''
''Eğer diğer şeylerde de işinde olduğun kadar iyi olsaydın.'' dedi Johansson. Kadının duyduğundan emin olmadığı kadar kısık bir sesle.
''Lütfen Zigur, yola biraz daha geç çıksan olmaz mı?'' ''İki saate kadar bir toplantı var. Ben de düşünmüştüm ki, sana çok uzak değiliz ve uzun da sürmez. Göz açıp kapayana kadar işi bitiririz. Göle akşam gidebilirsin.'' ''Gerçekten biraz ilerleme kaydetmeliyiz. Yetişmemiz gereken bir zaman planı var ve bu şeylerin ne kadar masraflı olduğunu bilirsin. Programın gerisinde kalıyoruz çünkü.''
''Gelirim.'' dedim. ''Tamam mı?''
''Bir tanesin.''
''Geçerken seni alayım mı?''
''Zaten orada olacağım. Günü kurtardın Zigur. Teşekkürler.''
Telefonu kapattı. Johansson hasretle çantasına baktı.
Johansson Statoil Araştırma Merkezi'ndeki konferans salonuna girerken havadaki gerginlik elle tutulabilir yoğunluktaydı. Lund üç adamla birlikte devasa bir masanın etrafına oturmuştu. Akşam üzeri güneşi içeri sızıyor, cam, krom ve koyu ahşap mobilyaları ısıtıyordu. Duvarlar diyagram ve teknik çizimlerle kaplıydı. ''İşte geldi.'' dedi resepsiyondan Johansson'u getiren kadın ve adamlardan biri onu karşılamak üzere ayağa kalktı. Kısa kesilmiş siyah saçları vardı ve özel tasarlanmış gözlükler takıyordu.
Thor Huvistendal, Statoil Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı diyerek kendini tanıttı. Bu kadar geç haber verip zamanınızı aldığımız için özür dilerim. Tina herhangi bir planınızı bölmediğimizi söyledi. Johansson Lund'a imalı bir bakış atıp Huvistendal'ın elini sıktı. Hiç sorun değil dedi. Bu akşam üzeri boştum. Lund gülümsemesini bastırdı ve diğer adamları tanıştırdı. Biri Stavanger'daki Statoil merkezinden gelmişti. İri yarı, kızıl saçlı ve arkadaş canlısı mavi gözleri olan bir adamdı. Yönetim komitesi üyesiydi ve orada yönetim kurulunu temsilen bulunuyordu. Finn Skaugen dedi derinden gelen bir sesle. Üçüncüsü gerdanı sarkmış kel bir adamdı. İçlerinden bir tek o kravat takıyordu ve Lund'un bir üstündeki yetkiliydi. Clifford Stone, İskoçya'dan gelmişti ve yeni projenin sorumluluğunu üstlenen araştırma ve üretim biriminin başındaydı. Johansson'a kibirli bir baş selamı verdi. Biyoloğun gelmesine memnun olmuş görünmüyordu ama zaten adamın hayatında bir kez olsun gülümsediğine dair tek bir emare de yoktu. Johansson nazikçe selamlaştıktan sonra kahve önerisini reddetti ve oturdu. Huvistendal bir deste kağıt aldı. Haydi hemen işe koyulalım, durumu biliyorsunuz. Bu işin başımıza bela açacağına mı, yoksa aşırı tepki verdiğimize mi karar vermekte zorlanıyoruz. Petrol endüstrisini düzenleyen yönetmelikleri biliyorsunuz sanırım. Kuzey Denizi Konferansı dedi Johansson bir tahminde bulunarak. Huvistendal başıyla onayladı. Bu bir tarafı, ayrıca daha başka baskılara da maruz kalıyoruz. Çevre koruma yasaları, teknolojik sınırlamalar ve tabii kamuoyunun düşünceleri ki henüz kurallara bağlanmamış pek çok konunun gidişatını belirliyor. İşler o noktaya vardığında hiçbir şey ve her şeyden biz sorumlu oluyoruz. Sürekli başımızın etini yiyen Greenpeace ve diğer örgütlerimiz var ve bizim bununla ilgili bir sorunumuz yok. Yeni kuyular için sondaj yapmanın risklerini ve yeni bir projeyi planladığımızda ne beklememiz gerektiğini biliyoruz. Bu arada harcanacak epey bir zamanı hesaba katıyoruz. Başka bir deyişle kendi kendimize işleri yoluna koymakta epey başarılıyız diye araya girdi Stone. Genelde öyle dedi Huvistendal. Gerçi her projenin sonunu getiremiyoruz, tümü de bilinen sebeplerden. Çökeltinin dengesiz olduğunu fark etmek, bir gaz haznesine dalma tehlikesinde olmak ve hatta su derinliği ile akıntıların belli türlerde platformlara izin vermemesi gibi. Ama birçok vakada ne yapıp yapamayacağımızı epey erken bir aşamada fark ediyoruz. Tina, Marintek'teki teknolojileri deniyor. Birçok farklı örneği analiz ediyoruz. Derindeki koşulları kontrol ediyoruz. Uzman görüşü alıyor ve ancak ondan sonra inşaata başlıyoruz. Johansson bacak bacak üstüne attı. Ama bu sefer sistemde bir solucan var. Huvistendal huzursuzca güldü. Öyle diyebilirsiniz. Solucanların meseleyle ilgili olduğunu farz edersek dedi Stone ki bence hiç yok. Sizi bu kadar emin kılan ne? Solucanlar sıra dışı bir şey değil, her yerde bulunuyorlar. Bu tür bulunmuyor. Bu türü bu kadar özel kılan ne? Evet, hidrat yiyorlar. Johansson'a baktı. Ama doğru hatırlıyorsam Kiel'deki arkadaşlarınız bunun üzerine gidilecek bir şey olmadığını söylediler. Yoksa kaçırdığım bir şey mi var? Söyledikleri tam olarak bu değildi. Dediler ki, solucanlar buzu istikrarsız hale getiremezler. Onu aşındırıyorlar. Evet ama istikrarsız hale getiremezler. Skaugen hafifçe öksürdü. Minik bir patlama gibiydi. Doktor Johansson'u görüşünü dinlemek için çağırdık dedi Stone'a bakarak. Bizim ne düşündüğümüzü söylemek için değil. Stone dudağını ısırarak gözlerini masaya dikti. Sigur yeni bir veriden bahsetmiştin öyle değil mi dedi Lund. Diğerlerine cesaret verir gibi gülümsedi. Üzerinden geçeyim diye önerdi Johansson. ''Kahrolası solucanlar!'' diye homurdandı Stone. ''Bu pekala onları tanımlamanın bir yolu olabilir. Her neyse, Geomar'daki bilim insanları simülasyon odasına 6 denek daha koydular. Tümü de başı önde buzu kazdı. Ardından hidratları olmayan çökelti üzerine 2 yeni denek daha koydular. Yaratıklar hiç tepki vermediler, yemediler veya kazmadılar.'' Sonunda 2 örneği bir gaz haznesinin üzerindeki hidratsız çökelti katmanına koydular. Solucanlar kazmadı ama heyecanlandılar. Kazan solucanlara ne oldu? Öldüler. Ne kadar derine ulaşmışlardı? Biri dışında hepsi gaza kadar ulaştı. Johansson Stone'a bir bakış attı. Ama buna bakarak doğadaki davranışları hakkında acele ve kesin kararlar veremeyiz. Kıta yamacındaki gaz onlarca hatta yüzlerce metrelik hidrat tabakalarıyla kaplıdır. Boğurmana bakarsak solucanların 3 ya da 4 metreden fazla derine inmeleri pek mümkün değil. Ama simülasyon odasında bunu öğrenmemize olanak yok. Onları öldüren ne diye sordu Huvistendal. Oksijene ihtiyaçları var ama kazdıkları dar oyukta yeteri kadarını alamıyorlar. Ama diğer solucanlar da tünel kazıyor diye itiraz etti Skaugen. Sırıttı. Siz gelmeden ödevimize çalıştık. Tamamen aptal gibi görünmek istemedik. Johansson da ona gülümsedi. Skaugen ile anlaşabileceğini biliyordu. Diğer türler gevşek çökelti içinde kazarlar dedi. Gevşek çökelti içinde bol oksijen vardır ve çoğu solucan o kadar da derine inmez. Ama hidratlarda kazmak beton içinde ilerlemek gibidir. Havanın tükenmesi çok sürmez ve bu da boğulmaya yol açar. Böyle davranan başka canlılar biliyor musunuz? İntihara meyilli canlılar mı? Bu öyle bir şey mi? Johansson omuz silkti. Bu bir irade gerektirir ki solucanlara uygun değil. Nasıl şartlanmışlarsa öyle davranırlar. Hayvanlar intihar eder mi? Tabii ederler dedi Stone. Lemminglere ne demeli? Kendilerini uçurumdan aşağı atarlar. Hayır atmazlar dedi Lund. Atarlar. Lund elini adamın koluna koydu. Clifford elmayla armudu karıştırıyorsun. İnsanlar böyle düşünüyor çünkü Lemminglerin toplu intihar ettiği fikri hoşlarına gidiyor. Oysa yakından bakarsak Lemminglerin sadece aptal olduğunu görebiliriz.
Aptal mı?
Stone Johansson'a döndü.
Söyleyin Doktor Johansson, bir hayvanı aptal olarak nitelendirmek yaygın bir bilimsel yöntem midir?
Öyleler dedi Lund umursamadan. Yeteri kadarını bir araya toplarsan insanların da aptal olduğunu görebilirsin. Öndeki lemmingler ileride uçurum olduğunu bilir ama arkalarındaki güruh iterek onları ilerlemeye zorlar. Bir rock konserindeki hayran topluluğu gibi iş eninde sonunda bitene kadar birbirlerini denize iteklemeye devam ederler. Huvistendal bazı hayvanların kendilerini feda ettikleri bilinir ama dedi.
Evet ama hayvan fedakarlığı her zaman bir amaca hizmet eder diye cevapladı Johansson. Arılar iğnelerini kaybedip ölmeye hazırlardır. Çünkü bir istilacıyı uzaklaştırmak koloninin ve tabii kraliçenin iyiliğinedir.
Yani solucanların davranışını açıklayacak herhangi bir hayvan türüne bağlantılı sebep yok öyle mi?
Yok.
Biyoloji derslerinin faydası olmayacak diye içini çekti Stone.
Kendinizi bir dinleyin. Çok yakında birimi inşa edemez hale geleceğiz. Çünkü siz solucanları birer canavara çevireceksiniz.
Bir şey daha dedi Johansson onu umursamadan. Geomar araştırma için belirlediğiniz bölgeyi yerinde incelemek istiyor. Tabii Statoil kontrolünde. Bu ilginç dedi Skagen öne doğru eğilirken. Birilerini göndermeyi mi öneriyorlar?
Bir araştırma gemisi RV Zonne.
Bu çok nazik bir teklif ama istedikleri her tür araştırmayı Torvald Sonda yapabiliriz.
Başka bir bölgedeki araştırmalarına giderken bölgeye uğrayacaklar. Her halükarda Zonne en son teknolojik donanıma sahip. Asıl ilgilendikleri şey simülatörden aldıkları verileri denemek.
Ne tür veri?
Metan seviyesinin yükselmesiyle ilgili. Buzu kazan solucanlar küçük oranlarda metanı serbest bırakıyorlar. Bu da suya karışıyor. Geomar bilimcileri solucanlarla birlikte biraz çökelti örneği alacaklar. Meseleyi gerçek oranlarında görmek istiyorlar.
Skagen ellerini kavuşturdu. Şimdiye dek sadece solucanlardan bahsettik dedi. Ya şu meşhur video kaydı?
Denizdeki şeyin görüntüsü mü?
Skagen belli belirsiz gülümsedi. Sanki bir korku filmiymiş gibi söylediniz. Sizce ne olabilir?
Bu yaratıkla solucanları aynı kategoriye almalı mıyız emin değilim.
Ama ne olduğunu biliyorsunuzdur.
Hiçbir fikrim yok.
Siz bir biyologsunuz, aklınıza hiçbir şey mi gelmiyor?
Tina'nın çekimden çıkardığı görüntüler yaratığın biyolojik ışıldama yaptığına işaret ediyor. Ama bu tanıma uyan görüntüdeki kadar büyük canlı yok. Ve zaten ilk bakışta memelileri eliyor.
Tina bir dev kalamar ile karşı karşıya olabileceğimizi ima etti.
Evet dedi Johansson ama pek mümkün görünmüyor. Bedenin ebadı ve yapısı benzemiyor.
Üstelik Arkiteutis'in hep başka sularda yaşadığı düşünülmüştü.
Sessizlik oldu. Stone kalemiyle oynuyordu. Sormama izin verirseniz dedi Johansson. Orada ne tür bir ünite inşa edeceksiniz?
Stavgen Lund'a baktı. Zigura bir denizaltı birimi kurmayı düşündüğümüzü ama henüz bir karar verilmediğini söyledim.
Denizaltı birimleri hakkında ne biliyorsunuz diye sordu Skavgen Johansson'a.
Sapsisi duydum dedi.
Huisten dal kaşlarını kaldırdı.
Hiç fena değil. Yakında konu hakkında uzman olursunuz. Birkaç toplantı daha yaparsak.
Sapsis eski mesele diye parmaklarını şıklattı Stone. O zamandan beri çok yol kat ettik. Birimlerimiz daha derinlere inebiliyor ve daha güvenli. Çok daha üstün.
Sistem Kongsberg'deki FMC teknolojilerinden geliyor. Uzmanlık alanları denizaltı çözümleri üretmek diye açıkladı Skavgen.
Sapsis'in daha ileri bir versiyonu. Aslında teknolojiyi kullanmaya çoktan karar verdik.
Tek soru birimi yukarıdaki var olan platformlardan birine mi bağlayacağız yoksa boru hattıyla kıyıya mı ulaştıracağız?
Deniz altında geniş bir alan kaplamaları ve değişen derinliklere uyum sağlamaları gerekecek.
Birimin üzerine yüzer bir işletme ünitesi kuramaz mısınız diye sordu Johansson.
Elbette ama her iki türlü de ana birim deniz yatağında olacak dedi Huisendahl.
Her koşulda riskleri hesaplamalıyız diye devam etti Skavgen. Belirlenmiş riskler olduğu sürece. Ama solucanların varlığı tanımlayabildiğimiz veya açıklayabildiğimiz bir değişken değil. Belki Clifford'un söylediği gibi çok büyütüyoruz ve parlayan garip bir yaratık ve gizemli solucanlar yüzünden planlarımızı tehlikeye atmanın gereği yoktur. Ama şüphelerimiz var. Bunları gidermek için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız.
Bizim yerimize bu kararı vermenizi beklemiyorum Doktor Johansson. Ama sizce ne yapmalıyız?
Johansson rahatsızlık hissetti. Stone ona açık bir düşmanlıkla bakıyordu.
Huisendahl ve Skavgen ümitle bekliyorlardı ve Lund'un ifadesi hiçbir şeyi ele vermiyordu.
Keşke önce onunla konuşsaydım diye düşündü. Ama kadın ona baskı yapmamıştı. Belki de projenin biraz daha bekletilmesini istemesinden memnun olurdu. Yine de belki olmazdı.
Johansson ellerini masaya koydu.
Bana kalsaydı devam eder ve birimi kurardım dedi.
Skavgen ve Lund ona hayretle baktılar. Huisendahl kaşlarını çattı ve Stone muzaffer bir sırıtışla arkasına yaslandı.
Johansson bir an bekledi, sonra kurardım ama Geomar'ın testlerini bitirmesini ve yeşil ışık yakmasını beklerdim.
Videodaki yaratık hakkında daha fazla bir şey öğrenebileceğimizi sanmıyorum. Muhtemelen Loch Ness canavarının uzaktan akrabasıdır ve onun hakkında endişelenmeye değeceğinden emin değilim. Asıl soru hidrat yiyen sınırsız sayıdaki solucanın yamacın sabitliğine ve sondaj kuyularına olacak etkisi. Bunun yanıtını bulmadığınız sürece projeyi beklemeye almanızı öneririm dedi.
Stone dudaklarını büzdü ve Lund gülümsedi.
Skagen Huisten dağılla bakışıp teşekkürler Doktor Johansson dedi. Ayrıca zaman ayırdığınız için de teşekkürler.
O akşam çantasını arabaya koyduktan sonra evden çıkmadan etrafı son kez kontrol ederken kapı çalındı. Açtığında Lund kapıda duruyordu. Yağmur yağmaya başlamış, kadının saçı yüzüne yapışmıştı.
İyi iş çıkardın dedi.
Öyle mi?
Johansson kenara çekilerek içeri girmesine izin verdi. Kadın yüzündeki yağmur damlalarını silerek içeri girdi.
Sen gelmeden önce hemen hemen karar verilmiş sayılırdı. Skavgen sadece senin onayını istiyordu.
Ben kim oluyorum ki Statoil'in projelerine onay veriyorum?
Dediğim gibi kusursuz bir ünün var. Ama bu Skavgen'in ilgilendiği tek şey değil. Projenin sorumluluğunu üstlenecek olan o, Statoil'le herhangi bir bağlantısı olan herkesin ön yargılı davranacağını biliyordu. Proje ile hiç ilgisi olmayan birileriyle konuşmak istedi. Üstelik solucanlarla ilgili bir şeyler biliyorsun ve denizaltı birimleri de umurunda değil.
Yani projeyi beklemeye mi aldı?
Geomar durumu netleştirene kadar. Statoil tepede onun gibi insanları olduğu için şanslı.
Kolları iki yanından sarkmış koridorun ortasında duruyordu. Her daim o kadar enerjik ve kararlı biri için garip bir biçimde dağınık görünüyordu.
Çantaların nerede?
Ne demek istiyorsun?
Göle gitmeyecek misin?
Çantam arabada. Beni yakaladığın için şanslısın. Tam da çıkmak üzereydim. Kadına bir baktı. Kendimi huzur dolu inzivama atmadan önce benden istediğin başka bir şey var mı? Çünkü şimdi tam bunu yapacağım. Daha fazla gecikme olmadan.
Seni çok tutmam. Sadece Skagen'in kararını söylemeye ve... Teklifinin geçerli olup olmadığını sormaya gelmiştim.
Hangi teklif dedi kadının neden bahsettiğini bildiği halde.
Beni de götürme teklifin.
Johansson palto askısının yanındaki duvara yaslandı. Bir dolap döndüğünü sezmişti. Ben de Karen'in buna ne diyeceğini sormuştum.
Eğer kastettiğin oysa izin almaya ihtiyacım yok.
Herhangi bir yanlış anlamaya sebep olmak istemem.
Hiçbir şeyin sorumlusu olmayacaksın dedi Lund. Eğer seninle göle gitmek istiyorsam bu benim kararımdır.
Konuyu saptırıyorsun.
Kadının saçından yüzüne sular damlıyordu.
O zaman beni neden davet ettin?
Evet, neden diye düşündü Johansson. Çünkü istemişti. Ama işleri karıştırmadığı sürece.
Lund'un aniden ona katılma kararı onu rahatsız ediyordu. Birkaç hafta önce olsa bu kadar düşünmezdi. Birlikte küçük yolculuklar, akşam yemeği randevuları, tüm bunlar hiçbir zaman daha ileri gitmeyen uzun flörtlerinin bir parçasıydı. Ama bu sefer durum farklıydı.
Aniden neyin yanlış olduğunu anladı. Eğer ikiniz bozuştuysanız dedi, beni bu işe karıştırma. Benim de gelirsen sevinirim ama ancak Kare'ye nispet yapmadığın sürece...
Bu işi çok düşünüyorsun diye Lund omuz silkti. Tamam, belki de haklısın, boş ver gitsin.
Sorun değil.
Koridorda ilerlediler.
O zaman çıkayım bari.
Kadını yanağından öptü ve kibarca evin dışına çıkardı. Sonra kapıyı kilitledi. Hava neredeyse kararmıştı ve yağmur hala yağıyordu. Yolculuğun çoğunluğunu karanlıkla yapacaktı ama bu fikir çekici sayılırdı. Sibelius dinlerdi. Finlandiya ve gece hiç de fena bir karışım değildi.
''Pazartesi dönecek misin peki?'' diye sordu Lund onu arabaya geçirirken.
''Muhtemelen pazar öğleden sonra.''
''Seni bir ara ararım o zaman.''
''Tabii, bir planın var mı?''
''Her zaman iş var.'' diyen kadın durakladı. ''Kare hafta sonu için ailesinin yanına gitti.''
Johansson arabanın kapısını açtı. ''Hep çalışmak zorunda değilsin biliyorsun değil mi?''
Lund gülümsedi. ''Elbette.''
''Üstelik istesem de gelemezdin. Kırda bir hafta sonu için hazırlıklı değilsin.''
Neye ihtiyacım var ki?
Öncelikle dayanıklı ayakkabılara.
Lund ayaklarına baktı. Ağır, bağcıklı botlar giymişti.
Başka?
Bir kazak.
Johansson sakalını sıvazladı. Sanırım bende yedek olacaktı.
Her ihtimale karşı sanırım.
Tabii, hazırlıklı olmak gerek.
Dayanamayıp güldü.
Pekala bayan karmaşık, bu son şansın.
Ben karmaşık ha?
Lund yolcu kapısını açtı.
Bunu yolda tartışırız.
Eve giden yola dönerlerken tekerleklerin altındaki çakıllar çıtırdadı ve karanlık ağaçların içinden geçen yola girdiler. Göl önlerinde sanki ormana iliştirilmiş ikinci bir gökyüzü gibi uzanıyordu. Yüzeyine yıldızlar serpiştirilmişti. Trondheim'da muhtemelen hala yağmur yağıyordu.
Johansson arabayı park etti ve çantasını eve taşıdıktan sonra verandada Lund'a katıldı. Yer döşemeleri gıcırdadı. Mekanın sakinliği onu hep huzurla doldurmuştu ve görünen o ki her tür sese karşı daha duyarlı hale getiriyordu. Ağaçların hışırtısı, uzakta bir kuşun çağrısı, çıtırdayan dallar, çalılıklardaki bir koşturma ve daha ayırt edemediği diğerleri... Gölle evi ayıran eğimli çayırlı verandayla birkaç basamak birleştiriyordu. Hafifçe yatık bir iskele vardı. İskelenin ucunda balık avlamak için kullandığı bot suyun üzerinde hareketsiz duruyordu.
Lund geceyi seyrediyordu.
Ve tüm bunları kendine saklıyorsun öyle mi?
Çoğunlukla.
Herhalde kendi kendine yarenlik etmekten hoşlanıyorsun.
Johansson güldü. Bunu da nereden çıkardın?
Eğer paylaşacak kimse yoksa...
''Buradayken canım ne çekerse onu yapabiliyorum. Haydi içeri girelim. Risotto pişireceğim.''
Birkaç dakika sonra Johansson soğanları kavuruyor, pirinç ekliyor ve karıştırıp sonra sıcak tavukların içine boşaltıyordu. Biraz porcini mantarı dilimledi ve kısık ateşte yavaşça pişmeye bıraktı. Lund onu izliyordu. Johansson'un bildiği gibi yemek yapmakla alakası yoktu. Johansson bir şişe kırmızı şarap açıp karafa boşalttı ve iki kadeh doldurdu. Her zamanki rutin. Yediler, içtiler ve mahrem bir romantik ortamda yakınlaştılar.
Yaşlanan bir bohem ve daha genç bir kadın, Johansson bu işin nasıl biteceğini biliyordu. Keşke Lund gelmek için ısrar etmeseydi. İşleri akışına bırakma eğilimindeydi. Lund onun kazaklarından birini giymiş mutfak masasında oturuyor, uzun zamandır olmadığı kadar rahatlamış görünüyordu. Tavırlarında Johansson'u tedirgin eden bir yumuşaklık vardı. Kendini Lund'un onun tipi olmadığına ikna etmeye çalıştı. Fazla hiperaktif ve uzun, açık sarı saçları ve kaşlarıyla fazla İskandinav'dı. Ama şimdi bu telkinden vazgeçmek üzereydi.
''Sakin bir hafta sonu geçirebilirdin. Ama hayır, illaki işleri karıştırman gerekti.'' dedi kendi kendine.
Mutfakta yemeklerini yediler, şaraplarını içtiler, rahatça sohbet edip güldüler. Kısa sürede ikinci şişeyi açmışlardı. Gece yarısı olduğunda Johansson bir tekne gezintisi hoşuna gider miydi diye sordu. Hava çok soğuk değil. Kadın ellerine yasladı, çenesini kaldırıp ona sırıttı. Suya girmeye ne dersin?
Ben pas geçeyim, belki bir iki ay sonra, su biraz daha ısındığında. Benim aklıma gelen şarabı yanımıza alıp gölün ortasına tekneyle gitmek ve...
Ve ne?
Yıldızları seyretmek.
Gözleri buluştuğunda Johansson savunmasının yıkıldığını hissetti. Hiç de niyeti olmayan şeyleri söylediğini, işleri hızlandırdığını ve kadını yönlendirdiğini fark etti. Nefesini yüzünde hissedene dek Lund'a yaklaştı.
Tamam, haydi gidelim.
Rüzgar durmuştu. İskeleye yürüyüp tekneye atladılar. Tekne suda sallandığında Johansson Lund'un kolunu tuttu. Neredeyse gülecekti. Film gibi diye düşündü. Başrolde Meg Ryan'ın olduğu sulu göz bir romantik komedi.
14. ayrımın sonu. Sayfa 149.